13 Mart 2024 Çarşamba saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak mitinginde eşlik eden koruma ekibi Mardin yolunda trafik kazası geçirdi. Bir polisimiz şehit oldu. İkisi polis, 3 kişi de yaralandı. Şehit polis memuru Fırat Dere Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi haberlere geçiyoruz. Bugün etiketimiz neyin peşinde? Göreceksiniz sebeplerini. Daha ilk haberde göreceksiniz. Sandığa 18 gün kaldı. Bakalım o gün içinde neler oldu?
Buralar uçacak, uçacak. Yani bana böyle zılgıt atmayın.
Türkiye İttifakı'nda muhafazakar demokratlar var. Birisi gibi gömleği çıkaranlar değil, haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar var.
Sahip kim Türkiye'ye, yok başka Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün ara verdi. Meydanlara Şırnak ve Mardin'le döndü. Özgür Özel İzmir'den Erdoğan'a gömleği çıkardı diyerek milli görüş göndermesi yaparken Erdoğan isim vermeden Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni Gazze eleştirileri üzerinden hedef aldı.
Bir dönem AK Parti'nin ve şahsımızın gölgesinde yürüyüp de verdiğimiz mücadeleleri değersizleştirme peşinde koşanlara veil olsun diyoruz.
Bombardımanın yanında açlıktan ve susuzluktan minicik yavrular ölüyor. Biz devlet olarak, millet olarak bu kadar mı aciziz?
Cumhur İttifakı'nın oylarını bölerek Filistinli direnişçilere, terörist iftirası atanlara seçim kazandıracaksınız. Bunun adı tutarsızlıktır. Basiretsizliktir.
En azından şu ihracatı kesin, şu ticareti kesin. Bu katil, vahşi adamlara mal taşımak, erzak taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı?
Yeniden Refah'la AK Parti arasındaki ipler hiç olmadığı kadar gerildi. İktidarla CHP arasındaysa ittifaklar üzerinden tansiyon yükseldi.
Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri DEM'le beraber ve DEM'siz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar.
Her gün korkutuyorlar, hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Yanlarına bir de kimi almışlar? Hüdapar. Kim Hüdapar? Eski domuz bağcıların avukatları.
Biri çıkıyor, demlileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor. Ötekisi çıkıyor, size ne oluyor? Biz anlaştık. Belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek tutmayın küçük enişteyi edasıyla posta koyuyor. Genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı kimse takmıyor.
İzmir'in saçını sakalını toplatan, bıyığını düzelten adayına soruyorum. Atatürk'le İnönü'ye 2 ay yaş diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın ittifak eleştirilerine 2 gündür kamp kurduğu İzmir'den cevap verirken ekonomi düellosu da iktidar muhalefet hattını ısıttı.
Hayal ekmek kuyruğuna giriyor vatandaş, sayın başkanım.
Haklısın.
Hayal ekmek alıyor millet.
Akşamları fırınların önünde bayat ekmek kuyruğu. Evet. Bunu Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Ama Türkiye'yi bu hale getirenler utansın.
İlk sözlerden düşündüm vallahi, bak yanlış söylüyorsun. Ben 74 yaşımda böyle bir milli lider gördüm. Bir cumhurbaşkanı. Halkı rezil eden, emekliyi rezil eden.
Şimdi bu seçimde şu iki kulağı hafiften şöyle yaparsanız bakın görün az rolda gezecek herkes.
Seçime 18 gün kala kürsülerde de sahada da tansiyon yüksek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İstanbul'da parti bayraklarımıza sistemli saldırı yapılıyor dedi. Kartal'da seçim çadırının ateşe verildiğini duyurdu.
Efendim, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şöyle bir şey söyledi. Tek parti faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyoruz. Tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden söyledi. Yani AK Parti Genel Başkanı olarak şu sıra biliyorsunuz belediye başkanlıkları için mücadele ediyor. Tekrar ediyorum. Tek parti faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyoruz. Buna kuşku yok. Ve bundan daha iyi tarif edilemezdi herhalde. Yalnız o tek parti şu anda bu ülkenin kahir ekseriyetinin kafasında AK Parti. Öyle bir mesele var. Ve bundan sonra göreceksiniz. bu bültenin sonuna kadar hemen her haber bunun delillerini, argümanlarını içeriyor. Adeta bir delil argüman resteli bugünkü haber bülteni. Devam edelim. Efendim, yeniden Refah'la AK Parti arasında biliyorsunuz bir gerilim var ve Mehmet Altunöz, yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Erdoğan sloganımızı kullanmaya başladı diyor.
Vakit tamam İstanbul!
Yeniden İstanbul! Yeniden AK Parti.
94'te biz İstanbul'u kazanmıştık. Yine kazanacağız. 94 ruhunu ortaya koyan biziz. Ayrıca yeniden Ankara, yeniden İstanbul diyen de biziz. Biz bunu söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da heyecanlandı. Bizim sloganlarımızı kullanmaya başladı.
Şimdi İstanbul. Hazır mıyız? Yeniden İstanbul.
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altunöz 1994 yerel seçim başarısına gönderme yaparak yeniden İstanbul sloganı bizim dedi. AK Parti yeniden Refah hattında yaşanan gerginliğe seçim sloganı polemiği de eklendi. Son seçimlerin ittifak ortakları arasında iplerin koptuğunu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ilan etti.
Mutabakata varamadık. O nedenle de Cumhur İttifakı'nın dışında yeniden Refah Partisi çok ilçe arzu ediyorlardı ama 100'e yakın ilçeydi.
Hayır, 100 ilçe istemedik. Efkan Ala Bey bizimle bir polemiğe girmek istiyor. Bir kavga çıkartmak istiyor. Bize karşı tabii bir mobbing var sahada. Arkamda 15-20 kamerayla geziyorum. Açıkçası ters köşe yapmak isteyen bazı kişiler var, gruplar var. Bu tuzaklara düşecek insan değiliz.
Efkan Ala bizden 100'e yakın ilçe istediler iddiasıyla pazarlıkta anlaşamadıkları için ittifakı bitirdiklerini açıkladı. İlker Karagöz'le Çalar Saat'e konuk olan Mehmet Altunöz ise Ala'nın sözlerini yalanladı.
%1 bile göstermezken %3 aldıysak bunlar 6-7 gösterdiğine göre %20'nin üzerinde oy alacağız inşallah. Bunun en güzel ispatı nerede? Resmi üye sayılarındaki artışta. Adım adım 500 bine doğru gidiyoruz.
Ve AK Parti yeniden Refah gerginliğini tırmandıran Şanlıurfa düellosu. Kasım Gülpınar AK Parti'den istifa ederek yeniden Refah'ın adayı olmuş, Şanlıurfa'da dengeleri değiştiren isim olarak yorumlanmıştı. Taraflar iddialı konuştu.
Şanlıurfa AK Parti'nin önemli kalelerinden biridir.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni şu an itibariyle kazanacağımızı ilan edebiliriz.
Mehmet Altunöz iddiasını bir adım öteye taşıdı ve Erdoğan'ın dediği gibi son seçim olacağını söyledi.
Zaten biz kazanacağımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın da son seçimi olacaktır. Bu doğru.
Evet, bu arada Ekrem İmamoğlu da kumpasın peşini bırakmıyor.
Yaşlı abiler gelsin. Çevrilen filmleri biliyorsunuz. Başarısız Hollywood prodüksiyonu. Bunlar bildikleri iş aslında iyi bir film çevirme uzmanı. Bu seçimi kaybedeceğini anlayınca aynı o günün senaryoları gibi Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal etmeleri gibi bu Ramazan'ın da ilk gününde kumpaslarına ve iftiralarına başladılar.
4 yıl öncesine ait para sayma görüntüleriyle hedef alınmasına, otobüsü arızalı gibi göstermek için yapılan çekime kumpas diyerek bir kez daha tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu. Millet o işi yemez dedi.
Kumpas bilmem ne, otobüs yandı, yok CHP, yok CHP'nin içi bilmem, geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
CHP'nin mülk satışı için para sayıldığını açıklamasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntüdeki 3 kişi ifadeye çağrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak dedi.
Belediyecilikte bana rakip olacak birini bulamadıkları için de bu seçimi yerel seçim satından çıkartıp başka yerlere kaydırmaya gayret ediyorlar. Bir sürü iftira atacaklar. Çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak.
İmamoğlu önce ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımında konuştu. Ulaşım projelerini anlattı. 5 yılda metro hatlarını 233 kilometreden 367 kilometreye çıkarttıklarını hatırlattı. İstanbul'un iki ucunu birbirine bağlayacak hız ray projesi için bakanlıktan onay beklediklerini söyledi. İşsizlere ücretsiz ulaşım vaat etti.
Bölgesel İslam ofislerimize, iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz.
İmamoğlu hizmete açtığı metro hatlarını anlatırken, rakibi Murat Kurum da sosyal medya hesabından metroda yolcuların kalabalık halde seyahat ettiği bir videoyu İstanbul'a bu çile reva mı diyerek paylaştı.
Ne diyorsunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden anında açıklama geldi. Görüntüler Erdoğan'ın hafta sonu açtığı Bakırköy-Kirazlı metro hattından. Açılıştan sonra İBB'ye devredildi. Ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın taahhüt ettiği araçları teslim etmediği açıklandı. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı ise Bayrampaşa'ydı. Cami ve meydan açtı. Tapu teslim töreninde konuştu. Eşi Dilek İmamoğlu'yla ilk buluşmalarını hatırlattı.
Dilek, senin ablan Bayrampaşa'da oturuyor değil mi? Gülme bak, hiç demedim sana. Ablandan çıkışta buluşmuştuk, beraber okula gitmiştik. Ya ilk buluşmalarımızdan birini Bayrampaşa'da yaptık. Yalan değil, ne yapayım yani, söylemeyeyim mi yani, Allah Allah.
Şimdi efendim, ne demiştik başlarken? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün söylediği, tek parti faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tek parti intiba yaratan yetkileriyle şu anda ülkede kimdir? Kimler karar veriyor? Karar verici kim? Her türlü yeni yetkiyle donatılmış olarak karar verici olanlar kimdir? Mesela bu yerel yönetimlerle ilgili olarak biraz önce Yeniden Refah'ın şikayetlerini, şimdi Ekrem İmamoğlu'nunkileri dinledik. CHP'nin adayı. Yetkileri yerel yönetimleri minimuma indirilmiş durumda. Zaten bütçeden aldıkları pay belli ama kredi alamıyorlar. Tahsilatlar artmış durumda. Bütün mesela o U yaptılar yani, bir metro yaptılar. Hemen peşin tahsil ediyorlar. Bu arada belediyeler de borçlarını ödüyor, her neyse. Bunun dışında da iktidar destekleyecek bir sürü yetkileri var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi Murat Kurum'a geçelim. Komşularından o istedi.
İstanbul'umuz 5 yıldır artık şu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde maalesef çile çekiyor. CHP'li İBB yönetiminin kağıthaneye burada sizler için en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? En ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? Artık korkunun ecele faydası yok. Çünkü millet gelecek sana 31 Mart'ta bunun hesabını soracak. 4 yıldır aklın neredeydi?
Kağıthaneden rakibi Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum. Seçime 18 gün kala İstanbul'da yaşadığı ilçede komşularına trafiğin çözümü için tünel ve metro sözü verdi. Bisiklet köprüsü yapılacağını söyledi. Kalabalık kurumdan hastane talep etti.
Ben de bir kağıthaneliyim bu arada. Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. Maalesef o hastane bugün hizmet vermiyor. İnşallah biz Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığımızla birlikte kağıthanemize hizmet verecek şekliyle hastaneye kavuşturacağız. Ya siz isteyin, biz yaparız.
Murat Kurum rekor oy talep etti İstanbullulardan. Sonra da pazar günü yeni doğan Söğütlü Çeşme metro hattı yapım çalışmalarına başlama töreni gerçekleştiren rakibi Ekrem İmamoğlu'na hedef aldı.
Önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Yani ya temel atarsın ya açılış yaparsın. Çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var ne metro var.
Murat Kurum rakibini yalancılıkla ve emek hırsızlığıyla suçladı.
Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? En iyi yaptıkları şey yalan söylemek. Sürekli yalan söylüyorlar. Sürekli. İşte dün birine daha şahit olduk. İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık diyor. Bunların yalandan başka icraatını gördünüz mü? Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün bile yok.
Kağıthane'deki mitingi öncesinde Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti Murat Kurum. Bir gün önce ise iftar sofrasında Bahçeli Evler'de Erzurumlularla birlikte oturdu.
Birçok misafirimizin maalesef iftara dahi yetişemediği bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul'da yaşamak bir çile haline geldi.
Murat Kurum İstanbul'un metro ağını 5 yılda 650 kilometreye çıkarma sözü verdi.
Şu koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok.
Evet, şimdi efendim, bu arada İstanbul'da iftar vakti de yaklaşıyor. Beni arkadaşlarım uyaracaklar. Bir söze girersem, eğer gecikirse Tekirdağ'a gideriz. Tekirdağ'ın iftarını açabiliriz. Hatta belki böyle çeşitlendiririz. Yani Anadolu'da da değişik anlarda. Evet, şimdi iftar vakti, Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La
Allah kabul etsin. Haberlerimize devam ediyoruz. Efendim, Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara'da da bir takım tartışmalar var. Mal varlığı açıklama tartışmaları. Mansur Yavaş açıkladı. Efendim işte Turgut Altınok AK Parti Ankara adayından da açıklaması bekleniyor. Fakat bu Turgut Altınok şunu dedi. Mal bizim değil, Allah'ın. Biz emanetçisiyiz. Ve bunu diyerek mal varlığını açıklamadı. Hadi siz ilk lokmaları alın. Ben de biraz suyumu içeyim. Haberden sonra. Evet.
Mansur Yavaş selamlıyor sizleri.
İnşallah Turgut Bey gelir, mal varlığını sorarsınız. Niye açıklamıyor?
Mal bizim değil, Allah'ın. Yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın. Biz emanetçiyiz. Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2019 seçimi öncesi ve şimdiki mal varlıklarını açıklayıp rakiplerine de belediye başkanı olmadan önceki mal varlıklarınızı açıklayın çağrısında bulundu. Ama AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklamıyor. Yavaş'a son cevabı mal bizim değil, Allah'ın oldu.
Uzun süredir kamu görevi yaptı. 4 dönem Keçören Belediye Başkanlığı yaptı. İlk başladığındaki mal varlığı nedir? Vermişleri valide. Şu andaki mal varlığı nedir?
Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanından sonra baktığınız zaman...
Kayıp mı var?
Kayıp var, kayıp, kayıp var. Mal varlığımı açıklayacağım. Ben kendim istediğim zaman açıklayacağım. Mal bizim değil, Allah'ın.
Hala rakiplerimizden tık yok. Dün duydunuz yine. Yapacağım, edeceğim. Herhalde saymakla meşhur daireleri.
Altınok mal varlığımda kayıp var dedi. Kendi zamanlamasıyla açıklayacağını söyledi. Yeni Gün'de Sanayi Bakanı Fatih Kacır'la birlikte Mamak'ta bilim merkezi açılışı yaptı. İki isim arasında tansiyonu yükselten diğer başlıksa metro tartışması oldu.
Ulaştırma Bakanlığı'na yaz yazdım. Keçiören metrosunu benim ben yapayım hiç olmasın. Onlar dediler ki hayır biz yapacağız dediler. Ama 2022'den beri yatırım programında olmasına rağmen bu yılda sadece 3000 lira para koydular. Küçük altın alamazsınız o parayı. Yapmayacaklar.
Ankara'da şu an 5 santim metro yok. Büyükşehir Belediye Başkanı söz vermiş.
Turgut Altınok'un metro eleştirisine Yavaş Ulaştırma Bakanlığı göndermesiyle Çayyolu metrosunun parasını biz ödedik diyerek res çekti. Bir diğer rakibi İyi Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım'la da ipler iyiden iyiye gerildi.
Aday oluşunun sebebi geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer gitti oralarda Mansur Yavaş'ı karalamak için.
Şuraya istemiş de buraya. O günler geçti beyim. 298 milyara ne yaptın dediğimiz zaman film koptu.
Ruh sağlığını kaybetmiş bu arkadaş. Varsa bir şey, böyle bir şey, o konuda gitsin savcılığa başvurun, ben de öğreneyim ne var. Belediyenin 5 kuruşu kaybolmaz.
Mansur Yavaş, İyi Partili rakibi Cengiz Topel Yıldırım'ın belediyede yolsuzluk iddiaları içinde savcılığa adres gösterdi. Seçime geri sayım sürerken tansiyon düşmüyor.
Evet, güzel, güzel. Yani Turgut Altınok'un açıklamasını görüyorsunuz. Gayet net, gayet güzel. Fakat... O zaman bırakın da biraz da başkası emanetçisi olsun ya. Bu malın mülkün. Biraz da bırakın başkası emanetçisi olsun. Yani nasıl oluyor bu iş? Bu ülkenin çalışanından, emeklisinden, köylüsünden, kentlisinden, bu ülkenin %80'i 90'ı aşağı yukarı fakirlik sınırında, altında yaşıyor. Bütün bu insanlardan sizin ayrıcalığınız ne ki? Emanetçi hepsizsiniz. Nasıl oluyor bu iş? Bu ayrıcalık nedir? Nereden geliyor? Ve ayrıca Allah'ın bildiğini milletten neden saklıyorlar? Neden? Ya bu nasıl söz ya? Allah aşkınıza şuna bir bakar mısınız? Ya? Şu söze bir fotoğrafını çekin. Bir 5 saniye hadi. Bir fotoğrafını çekin şu sözün. Üstüne düşünün. Hep beraber düşünelim. Şimdi geçelim bu haberi. Ve gelelim Milli Eğitim Bakanı'na. Milli Eğitim'de sorunlar duruyor, büyüyor hatta. Fakat diğer bakanlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanı da, ki Milli Eğitim, milli, seçim çalışmalarında.
Sizinleyiz.
Eyvallah.
Belediye başkanımızla beraber okul ziyaretleri yapıyoruz.
Aday arkadaşlarımızın kampanyalarına destek vermeye çalıştık.
Ama bize hala 2 aydan fazla bir zaman olmuş, randevu vermiş değil Sayın Bakan.
İl il gezip seçim kampanyası yürütüyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Eğitim sendikaları ise yeterli beslenemeyen öğrencileri, hijyen ve güvenlik problemi devam eden okulları ve her 10 öğretmenden 7'sinin atamasının yapılmadığını anlatmak için randevu alamayınca bakanlık önünde eylem yaptı. ÇEDES ve MESEM projelerine karşı ses yükseltti bir kez daha. Ana binasında boydan boya Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yazılı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı son dönemlerde sık sık Cumhuriyet değerlerine aykırı, yani laik ve bilimsel eğitimden uzak eğitim sistemiyle protesto ediliyor.
MESEM'de öğrenci kıyımına son.
8 tane öğrencimiz bir dönemde yaşamını kaybetti. MESEM dediğimiz 1 çocuk işçilik, 2 eğitim hakkının gaspı, 3 sermaye para aktarma.
Öğrencilerin 4 gün iş yerine 1 gün okula gittikleri mesleki eğitim merkezleri projesi MESEM, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı faaliyet raporuna göre bütçedeki en büyük pay 63 milyar 843 milyon lira da mesleki eğitime harcandı, ama eğitim sendikalarına göre o para eğitime değil sermayeye aktarıldı.
Bir beyaz eşya şirketinin 17 bin çalışanı MESEM üzerinden kaydettirilmiş. Tam bir hortumlama yöntemi.
MESEM'lere bütçenin çok ciddi bir şekilde ayrıldığını biliyoruz.
Bakanlık bütçesinden her geçen gün artan MESEM'lere harcama yapılırken kayıtlı kişilerin maaşının 8500 lirasına kadarı da işsizlik fonundan karşılanıyor. İddiaya göre patronlar maaş yükünü hafifletmek için çalışanlarını MESEM'lere kaydediyor.
MESEM'de görev yapan idarecilerle konuşuyoruz. Eğer biz kaydetmezsek iktidar partisinin mensupları arayıp niye bu şirketin çalışanlarını kaydetmediniz diyor.
Hayır!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin büyük kısmını aktardığı bir başka birimde 41 milyar 668 milyon lirayla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
Atama bekleyen öğretmenlerimizin atamasını sağlamazken Marif Vakfı'na ya da yaptığı protokollerle tarikat ve cemaatlere kaynak aktarıyor.
Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek için yeterli bütçesi olmadığını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Marif Vakfı'na Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ayırdığı bütçenin 1,5 katı kadar bağış yaptı. Eğitim sendikaları bakanlık bütçesi eğitime harcansın derken, Bakan Tekin belediye seçimlerini AK Parti'nin kazanacağı yerlerde yapılacak hizmetleri anlattı.
Belediyeler, yerel yönetimler eğer bize sorun çıkarmazlarsa şu bahsettiğimiz yatırımları eğitim öğretim sürecinin hizmetine sunmuş olacağız.
Evet, görüyorsunuz değil mi? Nelerle uğraşıyorlar, neyin peşinde olduklarını görüyorsunuz değil mi? Böyle ince detaylarla. Şöyle bir mesele var. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki organize cehalet ve organize kötülükle uğraşıyoruz. Şimdi bunun detayını anlatacağım. Anna Arendt diye bir siyaset bilimci, felsefeci biri var. Diyor ki kötülük ve cehalet organize olamaz. Onun kendine göre argümanları var. Karşısında da fikirler var ama neyse. Dolayısıyla aslında sandığınızdan daha basit bir şeylerin peşindeler. Fakat bunun nelere yol açtığını, nasıl her şeyi mahvettiğini fark etmiyorlar. Şimdi bu yetersizlikle ilgili bir şey. Mesele budur. Öte yandan buna dair önerilerimiz, çözümlerimiz filan da var. Fakat o kadar çok yetkileri var ki, bakın bakanlar geziyor, ediyor, paralar, pullar hepsi devlet bütçesinden, sizin vergilerinizden. Belediye başkanlarının arkasında, adaylarının arkasında başka şeyler de var. Mesela il olmayı vaat ediyorlar filan. Bunun gibi hediyeler, şunlar, bunlar işte yardımlar falan filan. Ya il olma kriterleri diye bir şey olsun. Bu otomatiğe bağlansın. Bak öneriyorum, çözüm öneriyorum ilçeler için. Bir iller ligi kurulsun. Efendim çevreye saygı, insanların rahatı, konforu, şusu busu. Tabii ki belli başlı daha çok puan verilecek işte nüfus kriterleri gibi şeylerle beraber. Bunları karşılayanlar otomatik il olsun. Bunları karşılayamayanlar da bakılsın, il statüsünü kaybetsin. Böylece standartlar artsın. Al size bir öneri. Hadi bakalım. Kimse de siyasetçiden de iktidardan beklemesin. Bu da böyle rüşvete dönüşmesin. Şimdi gelelim pide kuyruğuna. 91 yaşında ucuz pide kuyruğunda.
Kendim işte bir lokma şeyimi alıyorum gidiyorum. Allah bereket versin. Ah kızım ah. Böyle ben 91 yaşındayım. Böyle bir dava görmedim. Eskiden vardı ama pahalılık yoktu.
91 yaşındaki Dürdane Gülşehit titreyen elleriyle zar zor tutabildiği bastonuyla ucuz pide kuyruğuna girdi. Dakikalarca sıra bekledi.
Bir ekmek alamıyorsun. 10 milyon aylık ben ölümden emekli. 10 milyon kızım, 10 milyon niye yeter? Her şey bağlı, ateş bağlısı be. Böyle pahalılık hayatta görmedim. Çuval alıyorduk biz öteberiyi. Her şey oluyordu, neler, her şeyimizi yapıyorduk bol bol.
Çuvalla gıda alınan günlerden 5 lira ucuza pide için kuyruğa girilen günlere gelindi. 91 yıllık ömrünün en zor zamanlarını yaşıyor Dürdane Gülşehit. Sadece o da değil, emekliler daha önce hiç görmedikleri kuyruklarda buluyor kendini.
Ben 75'ten beri İstanbul'dayım. Hiç kuyruk görmedim ben öyle. Ne kuyruk? Kuyruk şimdi var. O zaman ekmek kuyruğu yoktu ki.
Şu pideyi 10 liraya alıyoruz. 10 lirayla geçinebilir misin kızım? Gözlerimiz kör oldu etiketlere bakmaktan böyle. Market market dolaşıyoruz. Benim canım pastırma istiyor. Alabilir miyim ya? Emekli maaşıyla pastırma nasıl alınır ya?
Pastırmadan çoktan vazgeçtiler. Dar gelirli sahurda ucuz et, iftar öncesi ise ucuz pide kuyruğunda. Sıcak pideye hasret kaldılar. İftardan saatler önce halk ekmek büfelerinin yolunu tutuyorlar. Çünkü fırında 250 gramı 15 lira, halk ekmekte 340 gramı 10 lira.
Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesi 10 liraya satılıyor. Fırınlarda ise 25-30 liraya biraz daha ucuza Ramazan pidesi almak isteyen emekli dar gelirli Üsküdar'daki halk ekmek büfesi önünde uzayıp giden bu kuyruğa giriyor.
Aldık işte akşam yiyeceğiz Ramazan için. Emekliyim ben, emekli. 10 bin lira maaş alıyorum.
Sistem utansın, idareciler utansın, bizi bu hale getirenler utansın.
İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da halk ekmek kuyruğu uzuyor. Emekli çiftlerden biri ucuz ekmek kuyruğuna, diğeri başkent markette ucuz et kuyruğuna giriyor.
68 yaşındayım. Bana günah değil mi? Ya et sırasındayım ya ekmek. Bak ta ekmeğe nereden geliyorum? Ucuz ekmek almak için. Günah değil mi evladım? Ama kendileri sarayda yaşıyor. Et için eşim girdi sıraya. Ben ekmeğimi aldım çıktım. Alacağımız yarım kilo et böyle saatlerce bekle.
Kime sorarsam aynı şeyi söyleyecek. Rahatlıkla bir alışveriş. Çünkü kısıtlı. Hayat kısıtlı.
Hiçbir şey yok konuşacak. Aman hiç yorum yapacak hiçbir şey yok. Hayat bitti.
Şimdi burada yaşanan nedir? Bakın 91 yaşında ucuz pide kuyruğunda. Bizim emeklilerimizin de sabahları işte biliyorsunuz et kuyruğunda olmasını eleştirenler de var. Emeklilerimize eleştirenler de var. Efendim neymiş yemeği versinmiş, şuymuş buymuş. Ya da işte ne olacak 91 yaşında pide yemiş yememiş. Mesele karın doyurma meselesi değil. Bu ülkenin kıymetli insanları. Hepimizin kendimizde benzer durumları fark edebileceğimiz bir şeyin peşinde bu insanlar. Ne o? Yaşam biçimini sürdürmenin peşinde. Ramazan biraz da pide demek. Çocuklar öyle sevdi, öyle hatırladı bu ülkede ama şimdi yiyemiyorlar. Bakın bu insanlar da pide götürmek için bekliyorlar, ucuzunu arıyorlar. Şimdi bunun için dertlenir tasalanırken bu ülkenin iktidarı, her türlü yetkiye sahip olan iktidarı, pide fiyatları falan filan bakıyor mu? Bakmıyor. İnsanlar pide almak için kuyrukta 91 yaşında bekliyorlar. Yaşam biçimini, Ramazan'ın kıymetini sürdürebilmek için. Bir yaşam biçimi, bir şey yani, bir değer, bir hatıra. Ülkenin muhafazakar iktidar partisi. Hiç. Peki neyi muhafaza ediyorlar? Neyi? Evet efendim. Gelelim muhafaza edilmesi gereken başka bir şeye. Zeytin hesabı.
Bunun kilogram fiyatı 330 lira. Ufak olan. Bir adeti 3 lira 96 kuruş geliyor. Diğerinin kilosu 450 lira. Bir adet 9 lira 90 kuruş geliyor.
Eskiden zeytinle açardık, zeytinle, kurmayla, zemzem. Ama onlar çok 20 sene öncekine kaldı, şimdi yok.
Şimdi neyle açıyorsunuz?
Tuzla.
40 tane 170 gram geliyor.
Yani aşağı yukarı 50 lira.
Zeytin 200 lira kilosu, onu da almadım. Hurma almadım, bu da pahalı.
Hurmasız, zeytinsiz mi geçecek bu Ramazan?
Geçiyor, öyle geçiyor.
Neyle açıyorsunuz orucunuzu?
Suyla.
Ramazan'da hurmanın yerini su, zeytinin yerini tuz aldı. Hurma ve zeytinle oruç açmak dar gelirliye lüks oldu. Hurmanın tanesi ortalama 10 lira. 4 kişilik bir aile iftar ve sahurda birer hurma yediğinde aylık 2400 lira tutuyor. Orucu hurma ile değil zeytinle açmak istese o da pahalı. Beşer zeytin tükettiğinde ise aylık ortalama 1500 liraya mal oluyor.
Almak istiyorum da çok pahalı ya. Nasıl alayım? Baksanıza şunların fiyatlarını almış başı. Tanesi 20 lira. Bir tane hurmayı 20 liraya yersek ne yiyeceğiz biz bu dünyada?
Kudüs hurması kilosu 450 lira. Tek bir tanesini tarttığımızda 22 gram geliyor. 9 lira 90 kuruş. Yani 10 liradan hesapladığımızda 4 kişilik bir aile günde 2 tane tükettiğinde 80 liraya geliyor. Aylık tutarı ise 2400 lira.
Nasıl alalım? Emekli maaşıyla anca yani geçinemiyoruz.
Tek bir zeytini tartıya koyduğumuzda 5 gram geliyor. 1 lira 25 kuruş kilosu 250 liradan. 4 kişilik bir aile iftar ve sahurda 5'er tane zeytin yediğinde ailenin 50 lira ödemesi gerekiyor. Aylık tutarsa 1500 lira.
Fiyatlar korkunç. Ben bu yaşıma geldim böyle pahalılık görmedim. Zeytini, peyniri falan geçin artık onları. Normal kışlık sebzeler çok pahalı. Eskisi gibi kimse kimseye iftara falan alacağını sanmıyorum.
Hurma ve zeytin de kalmıyor. Sebzesi, meyvesi, peyniri, yumurtası. Aile fertleri kendi karınlarını doyurma derdindeyken kalabalık iftar sofraları da eski Ramazanlar da mazide kaldı. Geçmiş Ramazanlarda adım atılmayan Mısır Çarşısı bile tehnalığıyla bu Ramazan eski günlerini arar oldu.
Şu an göründüğü gibi bugün Ramazan'ın 3. günü. Bizim çalışmamız gerekiyorken dükkan boş.
Nasıl olsun kurban olayım sana, görmüyor musun? Görüyorsun değil mi nedir?
Hurmayla zeytinle açılır iftar.
Evet.
Bu sene açabiliyor musunuz rahat rahat?
Eskiden kaldı, eskiden. Ha. Eskiden kaldı, o eskidendi.
Ha, bütçeden müteahhide var ama emekliye yok.
Dolar kuru arttıkça hazinenin yükü de artıyor. Sadece bu yıl başından bu yana dolar kurundaki artış %8,5. 124 liralık sadece kur farkından kaynaklanan araç başına hazinenin ödediği ekstra bir bedel oluştu.
Dolar 32, euro 35 lirayı geçti. Dövizdeki her artış hazineye, yani vatandaşın sırtına yük demek. Artan her 1 lira başına hazinenin borcu 145 milyar lira artıyor. Çünkü hazine kamu özel iştiraki projelere döviz üzerinden borçlandı. O projelerden biri Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücreti artan dolarla 1632 liraya çıktı. Araç başına 290 lira tahsil ediliyor. Aradaki 1342 lira hazineden şirkete ödeniyor.
Örnek veriyorum. Mesela Osman Gazi Köprüsü. İlk ihale bedeli 35 dolar artı KDV şeklindeydi. 35 dolara her yıl ABD'deki enflasyon da eklenecekti. Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş bedeli toplamda 51 dolara çıkmış durumda. 51 dolar geçenden 290 TL ise alınıyor. Geçmeyenden araç başına hazinenin ödediği bedel de bu nedenle 1342 TL'ye çıkıyor.
51 dolar olan Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 31 Aralık 2023'te dolar 29 lira 58 kuruşken 1508 liraya mal oluyordu hazineye. Doların 32 lira olmasıyla ücreti 1632 liraya çıktı. Hazinenin ödediği fark dolardaki yükselişle artmış oldu. Kaynak köprü ve otoyollarla şirketlere giderken emekli beklemeye devam etti.
Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Hazine bu tip projelere veya dövizle kendisine borç vermiş kesimlere para ödemekten ve bu paraların faizini ödemekten emekliye para ayıramıyor. Aslında O emekliye ayrılan paranın bu kadar az olmasının arka plandaki ekonomi politik gerekçeler bunlar.
Nav Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre hazine projelerde döviz cinsinden borçlandığı için dolardaki artışın kontrol altına alınması şart.
Sadece merkezi idarenin 6.7 trilyon lira toplam borcu var. %64'ü döviz cinsinden. Toplam hazine borcunun %64'ü döviz cinsinden. Hazinenin döviz cinsinden borcu 145 milyar doları bulmuş durumda. 2023 yılında yıl boyunca motorlu taşıtlar vergisinden toplanan para 70 milyar liradır. Yani dolar her 1 lira arttığında kamu borcundaki artış 2 MTV tahsilatını geçiyor.
Ya emekli fazla bir şey istemiyor. Don lastiğinden daha kıymetli olduğunu görmek istiyor. Don lastiğine bu ülkede %95 zam yaptınız. Ha çalışanlar, asgari ücretle çalışanlar var. Asgari ücretin altında çalışanlar var. Kayıtsızlar, onlar dertlerini yazıp duruyorlar. 3600 mağdurları var, söz verdiniz. Esnaf 7200 inecek tane ne oldu? Staj çıraklık mağdurları var. Seyyanen zam var, memur emeklilere verilmedi, memurlara verildi. Asker, polis, askerlik borçlanması var. Daha neler neler var. Promosyon var. Promosyon, güvence. Evet, devam ediyoruz. Ha bu arada Eros'la ilgili de sorular var. Geliyoruz efendim, geliyoruz. Parası olan yurt dışında ev alıyor.
Yani şu an mantıklı değil canım, Türkiye'de ev almak hiç değil. Ama
ülkeden almak isterdin?
Bilmiyorum yani, hiç hayal bile edemiyorum artık. Allah Allah. Hayallerim bile fakirleşti.
Portekiz'de mesela galiba 5 yıldır vatandaşlık alınıyor. Avrupa Birliği vatandaşı oluyorsun.
Aa, evet, o tarz, aynen mantıklı. Aynen.
Döviz bazında kira getirisi almak isteyen ve kirasının döviz karşısında ve enflasyon karşısında da erimesini istemeyen vatandaş yönünü yurt dışına çevirdi.
Türkiye'de kira enflasyona eriyor, dövizdeki artış ise yurt dışında konutu olanın cebini dolduruyor. 2005-2022 yılları arasında 17 yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık konut aldı yurt dışından Türkiye vatandaşları. 2023'e gelindiğinde ilgi katlandı, sadece bir yılda 17 yılın yarısı kadar 2 milyar 86 milyon dolarlık konut alındı diğer ülkelerden.
Çok doğal geliyor bana, vergiler çok yüksek bir. Benim adda bir tane evim var, 14 bin lira yıllık vergisi var. Onca yıl çalışıp uğraşıp bir ev sahibi oluyorsunuz ve %25 zam yapabiliyorsunuz. Yani reel olarak %25 bir enflasyon mu var? Yani buna kim mantıklı olarak bakabilir ki?
Türkiye'de yabancıya konut satışıyla ev fiyatları yükseldi, konut almak zorlaştı. Parası olan yüzünü yurt dışına çevirdi. En yoğun ilgi Miami, Dubai, Londra gibi şehirlere.
En önemli sebebi oturum izni ve vize kolaylığı. İkinci, döviz bazında kira getirisi olması ve amortisman süreleri. Türkiye'de 25 yılları, hatta bazı noktalarda 30-35 yılları bulurken İngiltere, İtalya 16 yıllarla, Yunanistan ise 18 yılla. Amerika'da ise bazı yerlerde 8 ile 10 yıl arasında değişiyor.
Her akıllı insan şöyle bir düşünür, der ki ben yurt dışından burada alacağım paranın yarısına ev alırım ve kirası dolar bazında daha çok getirir. Niye buradan ev alayım? Neden alayım yani? Milyon milyon milyonlar. Yani şurada bir ev almaya kalksanız 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon, 50-60 milyonlardan bahsetmiyorum bile.
Ondan başlıyor 20, 30, 40, 50, 60 milyon diye uzayıp gidiyor Kadıköy'de satılık ev fiyatları. Kira getirisine baktıklarında ise yurt dışında daha ucuza ev alıp daha yüksek kira getirisi elde edebildiklerini gördüler.
400 bin dolarlık bir gayrimenkul yurt dışından aldığınızda kira getirisi aylık 2000 dolarları buluyor. 2-2500 dolarlar. Türkiye'de ise 12 milyon liralık bir konut aldığınızda burada alacağınız kira bedeli yaklaşık 50 ile 60 bin lira. Yani 2000 dolara yakın. Yurt dışı yatırımcısının amacı uzun süreli kira getirisini döviz karşısında eritmemek.
İlk bakışta getiri aynı gibi görünüyor ama dövizdeki her artış yurt dışına konut yatırımı yapanın kira getirisini de arttırıyor.
Kendim yaşarım. Evet. Direkt alacaksın, kendi yaşayacaksın.
Sözde yabancıya ev satıp para kazanıyorlar. Al, kendi ev sahibini, paranı da kaybediyorsun. Haydan gelen huya gidiyor. Evet, sonra acılı aile adalet arıyor.
İyi misiniz?
İyi misiniz? Duyuyor musun?
Var mı bir şey?
Ben savcı dışında hiç kimseyle konuşmayacağım.
Eylem Tok sadece savcıyla görüşeceğim dedi. Görüşmüş mü?
görüşmemiş bildiğim kadarıyla şu an.
Peki eşi görüşmüş mü?
Bilmiyorum o konuda. Bir bilgim yok.
Nam Haber'e sadece savcıyla görüşeceğini söylemişti. Firari Eylem Tok. O ve bir kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından kaçırdığı 16 yaşındaki oğlu T.C. 12 gündür ortada yok. Baba Bülent Cihan Timur ise Türkiye'de ama hala ifadesi alınmadı. Savcıyla görüşen, adalet arayan acılı baba oldu.
Başsavcımızla görüşme yaptık. Savcımızla görüşme yaptık.
Türkiye'nin konuştuğu olayda anne oğul hala firari. Acılı aile ise adalet aramaya devam ediyor. Bugün İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiler ve savcıyla görüştüler. Babanın ifadesi alınmadı.
Evet, daha ifadesi alınmadı. Bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahili varsa bir tedbir kararının uygulanması gerekir.
1 Mart gecesi İstanbul'da Kemerburgaz Orman Yolu'nda 16 yaşındaki TC ailesine ait lüks araçla ATV'lerin arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Acı hayatını kaybetti. Anne Eylem Tok oğlunu önce kaza yerinden sonra da Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Kırmızı bülten çıkartıldı. Kaçış planına dahil olduğu iddia edilen estetik cerrah baba Bülent Cihan Timur'un ise suç duyurusuna rağmen hala ifadesi alınmadı. Üstelik bu hakkındaki ilk iddiada değil. Bülent Cihan Timur'un isminin Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlatılan fenomenleri kara para aklama soruşturmasında da geçtiği ileri sürülüyor.
Baba yurt dışına çıkış yasağı var. İstanbul'da, Bursa'da çalışmaları var. Azmettirici olarak babanın ve annenin talimatları olduğu bir gerçektir.
Daha önce İstanbul ve Bursa'daki estetik merkezleri de mercek altına alınan Bülent Cihan Timur sessizliğini koruyor. Şimdilik soruşturmada tek tutuklu var. O da Cihan Timur'un çalışanlarından Ceren Saltoğlu. Kaza gecesi boyunca ailenin yanındaydı. Anne oğulla birlikte o da havalimanındaydı.
12. günü yani taziyeye geleceklerini dolaylı olarak ilettiler bana. Ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne çocuk gelir teslim olur. Ertesi günü buyursunlar gelsinler taziyeye. Dosyanın tamamlama aşamasında olduğunuz söyleniyor.
Cem'de diğer şeyler duruyor. Telefonum yok. Telefonum fermuarlı yerdeydi yani. Düşme imkanı zor olan bir yerdeydi. Zaten diğer cüzdanım olsun, başka şeylerim olsun hepsi duruyordu.
Yazar Anne Eylem Tok'un el koyduğu öne sürülen iki telefondan biri kazadan bir hafta sonra Tok'un aracından çıkmıştı. Kazada yaralanan Tahsin Arslan'a ait olan o ikinci telefonsa hala kayıp.
Savcıya onu söyledik. Bu konuda araştırmayı genişletecek. Tahsin'e ait olan telefon kayıp şu an.
Evet, o konu. Eros'un katiline ihal indirim.
Verildi. İndirim yapıldı. 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kanunlar yetersiz.
Eros adlı kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı. Mahkeme 3 yıl hapis cezası verdi. Ceza ihal indirimiyle 2 yıl 6 aya düştü. Karara büyük tepki vardı.
Bu sürece itiraz edeceğiz. Hayvanlar sahipsiz değil. Ancak kanunların da acilen değişmesi gerekiyor.
İstanbul Başakşehir'de apartmanda karşılaştığı kediyi 6 dakika boyunca tekmeledi İbrahim Keloğlan. Kedi Eros öldü. Vahşet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Türkiye ayağa kalktı. Keloğlan hakim karşısındaydı. Bir anlık sinir diyerek kendini savundu.
Hakkımda söylendiği gibi ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık sinirden dolayı öfke ve cinnet anıyla kendimi kaybedip unutamayacağım bir hata yaptım.
Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye koridorlarını yüzlerce kişi doldurdu. Eros için adalet sloganlarıyla sanığa en ağır cezanın verilmesi istendi. İbrahim Keloğlan'a verilen ceza 2 yıl 6 ayla sınırlı kaldı. Keloğlan serbest. Mahkeme ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'sa verilen cezanın hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadar verilmiş en yüksek ceza olduğunu savundu.
Verilen ceza hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz.
4 dakikadır konuşuyorum. Ne kadar uzun sürdü değil mi? İbrahim Keloğlan hala Eros'u tekmeliyor. Avukat Cansın TRC savunması sırasında kronometre açtı. Şiddetin nedenli uzun olduğunu anlattı mahkeme heyetine. Eros için duruşmada hazır bulunanlar karara ve özellikle de verilen ihal indirimine tepki gösterdi.
Kronometreyi açtım ve hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı. Ama bu adam yaklaşık 6 dakika bu hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Bunda nasıl bir ihal indirimi olabilir? Eros için mücadelemiz devam edecek.
Efendim şimdi birkaç aşamada bu konuyla ilgili değerlendirme yapacağım. Süren biterse bir dakika bölümünde de devam edeceğim. İhal nedir? Ne yapmış? İfadeye göre kedi beslemiş. Ya millet de bunu yemiş mi? Hayır, tabii ki hayır. Yurt dışı yasağı konmuş. Bu nasıl karar ya? Dünyayı koruyorsun, memleketi cezalandırıyorsun. Ne işi var bu adamın bu memlekette? Bırakın gitsin ya. Efendim, memleketi madem bu tür adamlardan koruyamıyorsunuz bu toplumu, bırakın gitsin kardeşim. Yurt dışı yasağı ne? Buna ilişkin bir de önerim var. Şimdi bir ara var. Bir dakika bölümünde devam edeceğiz efendim. Efendim şimdi bir yığın vaatte bulunuyor iktidarın belediye başkan adayları. Murat Kurum mesela. Ama bakın yasalarda bir değişiklik yok. Yani sokak hayvanları ile ilgili. Oysa yasa yapmak ellerinde. Yapıyorlar mı? Yapmıyor. Adalet Bakanı da en yüksek ceza diye bir şeyler söylüyor. Yarın da bu konuya devam edeceğiz. Haddim olmadan önerim şudur. Bu adam, ismini unuttum, ne Keloğlan'dı? İbrahim Keloğlan. Bir vaka analizi olarak kamu yararına incelenmeli. Ve bütün kamuoyuna açıklanmalı ve çare üretilmeli. Efendim bizden sonra Şahane Hayatım Var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.